Balkan Savaşı'nda donanmamız yenildiği vakit başında bulunduğu Hamidiye kruvazörüyle denize açılarak Yunan kıyılarını döven, bir hayli zaman yakalanmaksızın Akdeniz doğusunu korkusu altında tutan Rauf, yani Rauf Orbay, ki 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İzzet Paşa kabilesinde Bahriye Nazırı olmuş, Mondros Mütarekesi heyetine başkanlık etmiştir. Saltanat rejimine bağlı ve gelenekçi olduğundan Cumhuriyet devrinde Atatürk'ten ayrılmış ve onunla dargın olarak ölmüştür. Kültürü kıt, dünya görüşü dar fakat namuslu bir adamdı. Nitekim Atatürk öldükten yıllarca sonra Kuvayi Milliye devrinin Kazım Karabekir, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy gibi büyük tanınmışlarıyla bir toplantıda "Hiçbirimiz olmasaydık Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk gene başarırdı. Ama o olmasaydı hiçbirimiz onun yaptığını yapamazdık" deme dürüstlüğünü göstermiştir. Mustafa Kemal'in Libya sergüzeşti üzerine onun hatıralarında aydınlatıcı bilgiler vardır. Rauf Orbay, Mustafa Kemal'i kendisinin de gönüllü olarak katıldığı hareket ordusu İstanbul kapılarına geldiği vakit Mahmut Şevket Paşa karargahında tanımıştı. Mustafa Kemal 31 Mart'ta 1. Ordu ayaklanması sebeplerini şöyle anlatmıştı. İttihat ve Terakki reisleri hükümet kuvvetini meşruluk prensiplerine aykırı olarak şahıslarında toplamışlar ve serbest seçimle gelen bir millet meclisi yerine asker kuvvetine dayanarak zor ve şiddet kullanmışlardır. Bu fikrimi İttihatçı arkadaşlarıma da söyledim. Fakat anlatamadım. Biraz sonra Harp Divanı'nda görev alan Rauf Bey, yargılama sırasında Mustafa Kemal'e hak verdiğini ve artık ittihatçı şahsiyetlerle eski yakınlığını kaybettiğini de söyler. Hatıralarında anlattığı sırada ben Atatürk'e sormuştum. Afrika'ya gidip İtalyanlarla dövüşmek faydasızdı. Bir başarı umuyor muydunuz? Hayır. Fakat Enver ve arkadaşları gideceklerdi. Halk gitmeyenleri vatanseverlik görevini yapmamış sayacaktı. Sizin kahramanlığınız lafta diyecek olanlar da çoktu. Selanik'te sefere hazırlandığı sırada arkadaşlarına Trablus dönüşünde gene buralara gelebilecek miyim, Selanik'i Türk elinde görebilecek miyim diye hayıflanıyordum. Arnavutluk hareketleri sırasında kurmay başkanlığı ettiği Harbiye Naziri Mahmut Şevket Paşa da ordu üzerine fikirlerini söylemiş, sonra "Paşa'nın da cemiyete söz geçirebildiği yok" demişti. İtalya'ya geçmek için Mısır'a gittim. Yanında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin miting katipliğini yapan Ömer Naci ile fedai subaylardan Sapancalı Hakkı ve Yakup Cemil de var. Bunlar hem orduda hem politikadaydılar. Mustafa Kemal için hiçbir zaman anlaşamadığı Enver'le işbirliği yapmak da bir fedakarlıktı. Rauf Bey bu subayları yanında görmesine şaşırdığını söylemesi üzerine Mustafa Kemal, "Ömer Naci ile eski dostluğum var. Konuşmaktan hoşlanırım. Ama hiçbiri ile fikir birliğim yok. Ne yaparsınız? Zorlayıcı haller beni yol arkadaşlarına mecbur etti" cevabını verir. Yıllar sonra bana yetişme yolunda Libya'daki savaşında ikinci imtihanını verdiğini anlatmıştım. Orada subay sıfatlı haydutlar vardı. Elleri tabancalarındaydılar. Fedai ve kabadayım. Bunlar kızınca öldürmekle tanınmışlardı. Benim için ya ölmek ya bunlara emretmek lazımdı. Silahıma tutundum. Çadır altında şiddet gösterdim. Sert davrandım. Emirlerimi kendilerine geçirdim. En sonunda hepsini hükmettim. İlk attığı zar kendi hayatıydı. Böyle iddiatçı fedailerin kendi lügatinde karşılığı kasaptı. Birinci ve üçüncü imtihanlarının ne olduğunu merak edeceksiniz. Sırası değilse de kendinden aldığım gibi anlatayım. Birinci imtihan Harbiye'de ve subay olduğum sıralarda başımdan geçenlerdi. Üçüncü imtihansa Dünya Harbi'nde beni Doğu Cephesi'ne gönderdiler. Her şey bozuk, ordu bitkin. Kendi şerefimi ve orduyu kurtarmak lazım. Uzun bir savaşma ile bunu başardım. Bu tecrübeler bana sabrı, bir fikre bağlanmayı ve o fikirde durmayı ve sonra da insanlara öğretmiştir. Sonra bakışları parıldayarak bir gerçeği de öğrenmiş oldum. Tehlike insandan kaçar. Enver Libya'da Bingazi bölgesinin sivil ve askeri idaresini üstüne almıştım. Enver, iddiatçı liderler arasındaydım. aralarında anlaşmazlıklar çıkacağını şüphe etmeyen Rauf Bey, bu şüphesini kendisine sezdirince Mustafa Kemal, "Karşınızda düşman var. İtalya ordularıyla çarpışmak için yoktan kuvvet var etmek lazım. Bir de siyasi fikirler yüzünden ayrılığa düşersek sonu bozgundur," der. Rauf Bey'in "Belki Bingazi bölgesine gitmemeniz doğru olmaz," demesi üzerine de "Bana verilecek askeri görevleri yerine getirmek ve siyasi tartışmalardan kaçınmak kararındayım. Vakit geçirmeden düşmanla vuruşmaya gidiyorum. Herhangi bir sebeple bunu yapamayacak olursam dönmeyi başka herhangi bir davranışta bulunmaktan daha doğru bulurum," cevabını verir. Mustafa Kemal önce Tobruk'a gitti ve burada komutan bulunan Ethem Paşa'nın kurmaylarını üstüne aldı. Tobruk'taki İtalyan kuvvetlerine karşı saldırıya geçti. 9 Ocak Tobruk Savaşı o çevrede ilk savaş ve ilk başarı olmuştur. Daha sonra Derne'ye giderek oradaki kuvvetlerin komutasını ele aldım. Sonuna kadar Derne bölgesi komutanlığını başarıyla yapan Mustafa Kemal'in gösterdiği yüksek kabiliyet oradaki muhaliflerinin de dikkatini çekti. Mustafa Kemal 25-26 Nisan 328 tarihi ile ve Derne Osmanlı Kuvvetleri Komutanı imzası ile yazdığı bir mektupta der ki, "Bilirsin, ben askerliğin her şeyden fazla sanatkarlarını severim. Burada sanatın bütün gereklerini uygulayacak kadar zaman ve bu zamanla edinilebilecek vasıtalar olursa işte o vakit milletin istediği hizmeti yapmış olacağız. Hayatımın bugününe kadar orduya faydalı bir kimse olmaktan başka vicdanımda bir emel beslemedim. Çünkü vatanı korumak ve milleti mesut etmek için her şeyden önce ordumuzun eski Türk ordusu olduğunu dünyaya bir daha göstermek lazım olduğuna çoktan inanmışımdır. Bu inanç yüzünden ihtimal ifratçı görünmüşümdür. Fakat zaman saf ve temiz kafalardan çıkan hakikatleri kabul edilmese de bir gün uygulandırır. Bu gece Derne kuvvetlerimizin bütün kumandanları ve subayları ile bir akşam eğlencesi tertip etmiştik. Mektubumu çadırıma dönüşümde yazıyorum. Bu güzel kalpli, kahraman bakışlı arkadaşlarımın, bu küçük rütbeli fakat düşmanı titreten büyük kumandanların gözlerinde vatan için ölmek aşkını okuyorum. İçimde büyük bir sevinç ve gurur ile kendilerine vatan mutlak selamet bulacak, millet mutlak mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketin ve milletin selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur," derim. Zaman geçtikçe Mustafa Kemal'e bağlı olanlarla Enver'i tutanlar arasında sürtüşmeler kendini göstermiş. Ve azmak üzereyken Balkan Savaşı çıkması üzerine iki komutan da vatana dönmüşlerdir. 1911'de Bingazi Savaşı'nda bulunan bir Fransız muhabiri Enver'le Mustafa Kemal arasındaki şu kıyaslamayı yapmıştır. Enver büyük planlardan, büyük fikirlerden çabuk umutlanır, canlanırdı. Teferruatla uğraşmazdı. Mustafa Kemal realistti. Parlak projeler, göz kamaştırıcı her şey onda bir güvensizlik yaratırdı. Büyük fikirler onu büyülemezdi. Onun amaçları sınırlıydı. İnce hesap ve uzun yargılamadan sonra karar verirdi. Takribi ve umumi ile yetinmez, sağlam esaslar ve rakam isterdi. Hekimlerimizden biri de kendisini bir çöl karargahında nasıl tanıdığını şöyle anlatmıştır. "Komutan hasta, yataktadır. Sizi öyle kabul edecek," dediler. Mustafa Kemal Bey çadırda portatif karyolasında oturuyordu. Eşyası bir portatif masa, iki iskemle, bir de yere serilmiş kurt postundan ibaret. Bir gözünde kan var, sık nefes almakta. Elini sıkarken ateşi olduğunu da hissettim. Pek güçlükle bir hastanede birkaç gün tedavi olmaya gönderebildik. Balkan Savaşı'ndan önce İttihat ve Terakki iç kargaşalık ve hoşnutsuzluk yüzünden iktidarı muhaliflerine bırakmıştım. Her türlü gücenmişlerin bu arada ayrılıkçı Arnavut, Rum, Bulgar, Sırp ve Arap politikacılarının kendileriyle işbirliği ettikleri muhalifler içlerinde bulunan fesatçı ve Türk olmayan arka niyetli kimselerin kışkırtması ile Trakya'daki orduyu terhis ettiler. Harbiye Naziri iken Mahmut Şevket Paşa bu kuvvetleri iyice silahlamıştı. Yunanistan, Sırbistan Karadağ ve Bulgaristan ellerine geçen fırsatı kaçırmayarak saldırıya geçtiler. hükümet ve ordu şaşkına döndü. Koca devletin yıkılacağını hiç ihtimal vermeyen, bilakis Balkanlı orduların yenileceğini sanan büyük devletler, statükonun bozulmasına izin vermeyeceklerini bildirmişlerdi. Oysa birkaç hafta içinde her yerde yenildik. Avrupa Türkiye'sini kaybettik. Bulgar ordusu Çatalca'ya geldi, dayandı. Hiç unutmam, Manastır düştüğü vakit hece vezninde bir şiir yazmaya başlamıştım. Ben şiirimi bitirinceye kadar Edirne düştü. Hece sayısı uyduğu için adını Edirne'ye çevirdim. Bu şiirim Tanin gazetesinin ilk sayfasında çıktı. Artık Edirne'yi de Bulgarlara bırakmayı kabul ederek barış yapmaya karar vermiştik. Büyük devletler biz yenilince statüko antlarını unutmuşlardı. Mustafa Kemal 24 Ekim 1912'de İstanbul'a dönmek üzereyken Mısır'da Avrupa Türkiye'sini kaybettiğimiz ve Bulgar ordusunun İstanbul kapılarına geldiğini duydu. Avrupa yolu ile Romanya üstünden İstanbul'a geldi. Makedonya ve Selanik artık düşman elindeydi. Baba Ali Caddesi'nde Meserret Kıraathanesi'nde birkaç asker arkadaşına rastlamıştı. İstemeye istemeye yanlarına gitti. Selanik'ten söz açarak, "Nasıl bıraktınız? Selanik'i bu kadar ucuz nasıl düşmana teslim ettiniz?" diyordu. O, böyle bir felaketin geleceğini bildiği için ordunun politikadan çekilerek onun karşılamaya hazırlanmasını istiyordu. Gerçekten dediği gibi çalışılsaydı Rumeli elden gitmezdi. Bunun belgesi şudur ki, büyük devletler Osmanlı Devleti'nin Balkanlıları yeneceklerine inandıkları için statükoyu ortaya atmışlardı. Mustafa Kemal'i Gelibolu Yarımadası'nı korumak üzere Bolayır'da toplanan Akdeniz Bazı Kuvvetleri Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne tayin ettiler. Tarih 25 Kasım 1919. Kurmay Başkanı Fethi Okyar'dı. Rauf Orbay hatıralarında diyor ki, "Bulgarlar Çatalca savunma hattını aşamayınca Gelibolu Yarımadası'na doğru saldırış hazırlıklarına başlamışlardı. Biz de Yarımada'yı Bolayır tarafından savunmak için Ferik Fahri Paşa komutasında bir kolordu göndermiştik. Bu kolordunun kurmay başkanlığına Trablus'tan dönen Ali Fethi Bey, Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne de Derne'den dönen Mustafa Kemal Bey tayin edilmişlerdi. Kolordu karargahı Maydos'taydı. Donanma da Maydos karşısında bulunuyordu. Vakit buldukça Maydos'a gider, ikisini de ziyaret ederdim. Bazen donanma kumandanlığı adına onlarla askeri görüşmeler yapardım. Bu arada bir defa donanma koruması altında denizden asker çıkararak yapılacak bir saldırıya karşı Yarımada'nın nasıl savunulabileceğini inceleyen Kolordu Kurmay Heyeti görüşmelerinde hazır bulundum. Yarımada'nın batı kıyısında asker çıkarmaya elverişli kumsallar istihkamlanırsa çıkarmaya engel olacaklarını ileri sürenlere Mustafa Kemal Bey'in karşı koyduğunu iyiden iyi hatırlıyorum. Mustafa Kemal Bey, düşmanın donanma ateşi altında karaya çıkabileceğini kabul etmek gerektiğini, savunma tertiplerinin ancak bundan sonra alınmasının doğru olacağını söylüyor. Ve bu fikrine karşı olanlara sinirlenerek, "İstediğiniz kadar tel örgü engelleri koyunuz, parçalar çıkarım. Karada ilerlememi önleyecek üstün kuvvet yoksa Yarımada'yı pekala ele geçiririm," diyordum. Mustafa Kemal Bey, Bingazi bölgesinde İtalyanların donanma korurluğu ile karaya asker çıkarmalarından ders almıştı. Oradaki kurmay subaylar arasında donanma top ateşinin tesiri hakkında doğru ve pratik fikri olduğunu gördüğüm ilk şahsiyet Mustafa Kemal Bey'dir. Balkan Harbi'nde bunu bilmemek yüzünden başarısızlığa uğradığımız bilindiği halde ne yazık ki fikirlerini düzeltmeyenlere Birinci Dünya Savaşı'nda da rastladım. O günlerde Fahri Paşa kolordusuna karşı Eskamil Tepesi'ne dayanan bir Bulgar tümeni bulunuyordu. Bu sırada Marmara'nın Rumeli kıyısında bir noktaya kuvvet çıkararak Çatalca'daki Bulgar ordusunun çekilme hattını kesip ve onu iki ateş arasında bırakarak yenilgiye uğratmak için hazırlıklar yapılmaktaydı. Bu maksatla Ferik Hurşit Paşa komutasında bir kolordu kurulmuş, kurmay başkanlığını da Yarbay Enver Bey tayin edilmişti. Ben düşman kıyılarına akın etmek için Akdeniz'e açıldığım vakit plan uygulanmış. Fakat başarı elde edilememiştir. İki kolordunun hareketlerini idare eden Enver Bey ile Ali Fethi ve Mustafa Kemal Beyler arasında anlaşmazlık çıkarak orduda ikilik kendini göstermişti. Bu sırada Balkanlı müttefikler birbirlerine girdiler ve Sırbistan, Yunanistan, Romanya birleşerek Bulgaristan'a hücum ettiler ve onları kolayca yendiler. Şimdi fırsattan faydalanarak Trakya üstüne yürümek ve hiç olmazsa Edirne'yi geri almak lazımdı. Halbuki Edirne'yi Bulgaristan'a vermiştik. Büyük devletler, hele Rusya ne de öteki devletler geri almaklığımıza engel olacaklardı. Böyle bir tehlikeyi göze almak için hükümeti devirmek, Baba Ali'yi basmak, belki Harbiye Nazırı'nı öldürmek gerekecekti. Hükümeti devirmek hareketinden önce Talat Bey Gelibolu'ya gelerek Mustafa Kemal'i görmüş. Sonra birlikte Fethi Bey'in yanına gitmişler. Talat kendilerine gene birlikte çalışmayı teklif eder. Mustafa Kemal bir aralık, "Siz partinin başından çekilecek misiniz?" diye sordum. "Niçin? Beni öldürmek mi istiyorsunuz?" "Hayır, biz size layık olduğunuz yeri vereceğiz." Talat, İstanbul'a döndükten sonra Ali Fethi İstanbul'da önemli bir vaka olacağından hemen gelmesini isteyen bir telgraf aldı. Gitti. Yapacaklarını haber verdiler. Nazım Paşa'yı öldürme kararını isyan etti. Yapmayacaklarını vaat ettiler. Döndü Mustafa Kemal. "Fakat düşündüklerini yapacaklar," dedi. Nitekim dediği çıktı. Babali baskıncılarının başında Enver vardı. İttihatçılar iktidara gelince orduyu yürüttüler. Enver bir koşu Edirne'ye giderek savaşsız kansız bir kahramanlık daha elde etti. Bir müddet sonra Enver hem paşa hem harbiye nazırı olacaktı. 4 Ocak 1914 tarihli gazetelerde Bingazi'deki hizmetlerinden dolayı zam olan 3 sene kıdemli miralayla albay ve Balkan Harbi'ndeki fedakarlığına mükafeten 3 sene daha zam ile Mirli Valla'ya yani Tuğ Generalliğe terfi eden Enver Paşa harbiye nezaretine tayin edilmiştir. Haberi çıktı. 1908'de Talat onu ileri sürmüştü. Enver düzenli yetişmemiştir. Alay, Liva, Tümen gibi birlikleri sırayla kumanda etmemiştir. Makedonya'da çete kovalamış. Trablus'ta çete başılığı yapmış ve Balkan Harbi'nde Bolayır'da birdenbire bir kol orduyu karaya çıkarmak istemiş ve bozulmuştu. Harpte de bir orduyu kumanda etmeye kalkarak Sarıkamış bozgununa uğrayacaktı. Mustafa Kemal bana demişti ki, bu yetişmezlik yüzünden de emir verirken verdiği emirlerin yapılabilip yapılamayacağını bilemez. İşte burada tekrar liyakatin ne kadar önemli olduğunu, bir işi yapabilmek için o işin en alt katından yavaş yavaş sindire sindire işi öğrenerek, deneyim kazanarak karar verme noktasına gelinmesini ne kadar önemli ve gerekli olduğunu öğreniyoruz.